Ayrım 7. Ağrının Derinliği. Ece Temel Kur'an. Sayfa 124. Benim sevimli Ermenilerim. Sen nasıl olur da Ermenistan'ı sevimli gösterirsin? Nasıl oraya gidip üstelik bu yetmiyormuş gibi bir de yazmaya cüret edersin? Sen nasıl bizim en yüksek dağımız Ağrı'ya Ararat dersin? İnsanlıkla ilgili birçok şeyi anlamam. Tanrı'yı hepimizi seven, sevimli bir dede olarak tasavvur etmek varken, niye asabı bozuk, ürkütücü, sürekli bizi izleyen bir ahlak bekçisi olarak hayal ederler? Bu onları sadece mutsuz ederken, insanlar arası hiyerarşiyi içlerine bir güzel sindirip, sonra da bütün hayatları boyunca en üsttekilere yaranmak için nasıl çırpınırlar? Bu onları yorgun düşürüp aşağılarken, nasıl kutsal ilan ederler bazı şeyleri ve sen bu konuda sorular sorunca neden bu kadar sinirlenirler? Bu çok yalnızlaştırıcı olmasına rağmen. İnsanlar güzel güzel yaşamak varken neden faşist olur? Son derece can sıkıcı bir şey olmasına rağmen. Kendisine benzemeyenleri merak etmek yerine neden yok olmasını isterler farklı olanın? Bunu yaparken şımarık çocuklara benzemelerine rağmen. Bütün bu soruların cevapları ile ilgili onlarca salonda onlarca konuşma yapmış, kitaplar yazmış olmama rağmen aslına bakarsanız anlamıyorum. Hissettiklerini hissedemiyorum esasında. Ermenistan yazı dizisinin yayınlandığı günlerde de anlamadıklarıma bir yenisi eklendi. E-mailler çoğunlukla aynıydı. Niye onlar hakkında iyi şeyler yazıyorsun? Niye o insanları iyilermiş gibi gösteriyorsun? Öfkeden çıldırıyorlardı. Erivanlıları dövmeden geri gelmiş olmama bir anlam veremiyorlar. Bu yüzden mümkünse bir köşede kıstırıp beni dövmek istiyorlardı sanki. Gazetecilik yaparken genellikle dayak isteyen konulara bulaştım. Tehdit, öfke, hassas sınırlarda dolaşmak nedir bilirim. Ama bu kez gelen tepkilerde bir gariplik vardı. Tartışmıyorlardı, ne düşündüklerini söylemiyorlardı, küfür ederken kendi sloganlarını atmıyorlardı. Sadece duymak istemiyorlardı. Ben bir kapıyı aralamışım da onlar kapatmak istermiş gibi. Anlattıklarımla itişiyorlardı. Uykudan kaldırmış çocuklar gibi huysuzdular. Düpedüz huysuzluk ediyorlardı. Üstelik gazetenin başı belaya girmesin diye elimden gelen tercümeyi de yapmıştım. Soykırım sözcüğünü hep tırnak içinde kullanmıştım. Ama ne yalan söyleyeyim, Türkiye'nin resmi söylemi olan sözde soykırım lafını da hiç etmedim. Çünkü ne soykırım ne de sözde soykırım demek istiyordum. Derdim hakikati, siyasi terminolojinin politik tartışmanın önüne koyan üçüncü bir dil bulmaya çalışmaktı. Bu konularla ilgili biri olarak benim bile aklımda bir şey yoksa diye düşünüyordum. Acaba hakikaten toprağın bir belleği var mıdır? Çok teşekkür ederiz. Buralarda pek çok olaylar olmuştur. Ermeniler gitmiştir. Yazık olmuştur. Sağ olasın. Bu kadar. Muhtemelen uzun uzun düşünülmüş, iyice ölçülüp biçilmiş, birkaç gün boyunca kararlaştırılmış kısacık bir e-mail. Bir dede torununa yazdırmıştı doğu illerinde. Ama ne torununun ne de dedenin adı vardı elektronik mektubun altında. Dedelerinin anlattıklarını bana aktaran ve sınırın açılmasını isteyen gençlerin mektupları arasında tek başına duruyordu. Söyleyecek çok şey olan ve hiçbir şeyi söylememeye karar vermiş bir kısacık not. Ararat'ın Erivan'dan ayrılmadan önceki göz kırpışı kadar kısacık. Yüzlerce kez doğu illerine gitmiş olmama rağmen niye bir kez olsun bu meseleyi sormadığımı düşündüm. Niye bir kez olsun konunun açılmadığını, o taş binaların kimler tarafından yapıldığını bilmeme rağmen üstelik. Genel olarak bir zulüm olduğunu bilmeme rağmen niye bu kayıtsız sessizlik? Van Gölü'nün ortasındaki Ahtamar Adası'ndaki Ermeni Kilisesi'nin duvarlarındaki işlemeler geliyor aklıma. Diyarbakır'daki sokak arasında sıkışıp kalmış kilise, İstanbul'da kendi kendine çürüyen eski taş binalar. Ne güzel yapmışlar değil mi abla? Trafik sıkışıklığında boğucu sıcakta beklemekten sıkılan taksi şoförü göğsünü direksiyona yaslayıp ön cama doğru uzatıyor boynunu. Harbiye'deki eski taş binaların kararan yüzlerine bakıyor. Efendim? Hep Ermeniler de bunlar biliyorsun değil mi? Bir de şu yenilere bak. İnsan özenir biraz be. Yapamıyorsun madem, bari olana bak. Heba olmasın değil mi? Onu da yapmıyorlar. Türk'ün işi hep yıkmakla. Ermeni misiniz diye soruyorum amatör mimari meraklı şoförü irkiliyor. Yok canım. Türk'üz elhamdülillah. Yok yani binalar güzel de onun için söylüyorum. Ne oldu bu binaların sahiplerine diye soruyorum küçük bir deney olarak. Sessizlik. Yanlış bir komut aldığı için kendi kendini kapatan bir bilgisayarmış gibi beyni donuk bir sessizlik. Sonra numara kaç dediydin abla? Tamam burası diyorum taksici. Şu Sebat yazan apartmanın önünde ineceğim. Şoför eğip başını o eski taş binalardan birine girişime bakıyor. Ben mi Ermeniyim acaba, yoksa onu mu Ermeni zannettim? Tüh mü? Kapıda durmuş. Oo, diyor her zamanki gibi, kollarını açıp sert sarılıyor. Her seferinde olduğu gibi. Arkadaş, bir gün kemiklerim kırılacak diyorum. Aldırmıyor. Kolunun altına alıp kızı gibi odasına götürüyor beni. Güzel oldu bence yaz dizisi diyor. Yemek ısmarlıyorum sana. Ermeni lokantasına gidiyoruz seninle. Bana Ermeni deme, bıktım artık diye başlayıp anlatıyorum hem Ermenistan'da hem de Türkiye'de başıma gelenleri. Epey gülüyoruz. Caz bardaki tanıdık yüzler meselesi aklıma geliyor. Anlatıyorum. Bu kez acı acı gülerek. Her gün biri geliyor benim büroya da. Elinde Ermenice bir yazı, bir belge. Acaba ben Ermeni miyim diye soruyorlar. Son bir yılda çok çoğaldı bu. Enteresan. Tanıdığımız, bildiğimiz bazı insanların aslında Ermeni dönmesi olduğunu söylüyor. İşlerinden biri çok ünlü eski bir müzisyen. Benim yakın bir arkadaşımın da babası. Şaşırıyorum. Hiç böyle bir şey konuşmadığımızı eminim. Ama zaten niye konuşalım? Kimlerden olduğumuz ne fark eder? Ama niye alçı... Ama niye açılmadı konusu? Şu Fransa'daki yasa tasarısından haberin var mı? Diye soruyor. Hangi tasarı? Eylül-Ekim gibi meclise getirecekler. Emin. Ermeni soykırımını tanımayanlar suçlu sayılacak. Var mı böyle bir şey ya? Olabilir mi? Deli bunlar. Fransızlar da bunlara uyuyor. Fena halde kızmış ama sonra yemekler yeniyor. Zaman geçiyor, neşelenip ayrılıyoruz. Merdivenlerden inerken sesleniyorum. Bu arada bir daha senden mihmandar isteyen ne olsun Hrant? Adamın beni sattı, kaldık Benjamin Efendi'yle. Kahkahası eski taş binanın merdivenlerinde çınlıyor. Bu etnik köken meselesini oldum bittim pek sevemedim. Soğuk savaş sonrası dünyasının önüne atılmış bir yün yumağı olduğunu düşünürüm hep. Hep zavallı halkların oynayıp dolandıkları, dolaştıkları ve hep kan dökülmesine, sadece silah tüccarlarının daha çok kazanmasına yarayan bir endüstri gibi gelir bana. Bugüne bugün demokratik sosyalist olduğuma göre de zaten ideolojik olarak kurtulmuş sayılırım bu konuyu düşünmekten. Böyle düşünüyorum en azından ama taksicinin sessizliği, benim meraksızlığım, binaların ve insanların öncesizliği, öncesiz bırakmak. Bu işte bir iş var. İki. Sürekli suçlandığınız için hiçbir şey hissetmiyor olabilirsiniz. Paris çok iyi olacak. Çok iyi olacak. Günlerce beklemem gerekti yazmak için. Ne yazacağımı bilmediğim için değil, tam tersini bildiğim için yazamıyordum. Paris'ten döneli günler olmuştu ve hazırlamam gereken yazı dizisi öylece bekliyordu. Çünkü bu konuda ben ne düşünüyorum, başlarken onu söylemem gerekiyordu. Ve ne yazacağımı bildiğim için yazamıyordum. Yazamıyordum çünkü... Türk'e hakaret etmek diye yeni bir ceza kanunu maddesi getirmişlerdi. Ülkenin muhafazakarlaşmasını, giderek daha çok milliyetçileşmesini eleştiren herkesin tepesinde bu kılıcı sallandırıyorlardı. Etnik, dini ya da fikri azınlıklarla ilgili söz söyleyen herkes, cahil ve aşırı milliyetçi grupların meşru hedefi haline getirilmişti. Milliyetçi muhafazakar basında, internet sitelerinde ben de dahil birçok yazar hedef olarak gösteriliyorduk. Ama ciddiye almak zordu. Yazarlar hakkında söylenenler o kadar ilkel bir faşist söylemin parçalarıydı ki tartışabilecek bir şey yoktu. Yazarlar hakkında Türk'le hakaret ettikleri gerekçesiyle yapılan tuhaf suç duyuruları savcılar tarafından takip edilemeyecek kadar tuhaftı. Çok hızlı gelişen olaylarla ilgili yazılar yazmak, giderek bir kaleciye döndürmüştü hepimizi, bize doğru atılan şutları kurtarmaya çalışıyorduk. Gelişen süreci soğukkanlı, sakin ve doğru bir biçimde değerlendirmek güçleşiyordu. O günlerde gittiğimiz yeri, o yerin ne kadar trajik olacağını kestirmenin imkanı yoktu diyemem. Ama sanırım çoğumuz aklımıza kötü şeyler getirmek istemiyorduk. İşler yeterince zordu. Bir de kötü kehanetlere hiç ihtiyacımız yoktu. Yazamıyordum. Çünkü apar topar gittiğim Paris'ten Ermeni diasporası ile konuşmaktan döndüğümde gördüklerimi yazmak giderek zorlaşıyordu. Çünkü yol olması gerektiği gibiydi. Bir yolculuk eğer gerçekten bir yolculuk ise yolcunun sorduğu sorulara cevap vermez. İyi bir yolculuk yolcunun sorularını değiştirir. Benim de sorularım değişmişti. Ülkesiz insanlar ülkesizliklerini içlerinde yarattığı boşluğa hep bir tutku mu yerleştirmek zorundalar? Hepimiz bir yere mi ait olmak zorundayız? Bir tutkuya. Ülkesizliğin ülkesinin sınırları hep niye gerçek bir ülkeden daha büyüktür? Ülkesizlerin ülkesi niye hep en güzeldir? İnsanlar dedelerin anlattığı bir ülkeyi geri isterken aslında niye isterler? Hiç görmedikleri bir ülkeden nasıl ağlayarak söz edebilirler? Gitmesi uçakla 3 saat sürecek bir ülke onlardan nasıl bu kadar uzak olabilir? Türkiye'ye gelmekten neden korkarlar? Korktukları Türkiye'ye gelmek midir? Ya da... Kurbanın öfkesi sadece faili midir? Öfke nasıl tahrip eder aklı ve hissi? Bizim sorumluluğumuz onların yaşadığı acıyı hissetmek midir? Bu kadar politikleşmiş bu konuda artık insanlardan kişisel hisler beklemek mümkün mü? Ben artık Paris'ten sonra ne hissediyorum? Hissettiğim bu ağırlık hissi ne? Ne yapmam gerekiyor geçmesi için? Sorular değil de beni yoran, yavaş yavaş içime yerleşmeye başlamaları ve cevapların içime sızmaları, cevapları yazmaya başlamaktan korkmamdı ya da yazamamaktan. Sadece Ermenistan üzerine yazmaktan dolayı bile yeterince tepki almıştı gazete. Şimdi bir de daha sevimsiz olan diasporayı sevimli göstermek gibi bir tehlike vardı ortada. Nasıl düşmanı anlamaya çalışırsın? Bir de utanmadan bunları nasıl yazarsın? Üstelik Türkiye aleyhine bir yasa maddesi Fransa meclisinden geçerken nasıl olup da diasporaya hain ya da kalleş demekten başka bir şey yapmaya kalkarsın? Olacakları tahmin ediyordum. Yazacaklarım ne kadar inceletsem de olacakları engelleyemeyeceğimi de, gördüklerimi yazmamam gerekenler arasında sıkıştığım için yazamıyordum. Çünkü şunları yazmak istiyordum. Söz söylemek, insanlığın yüreğine bir kürekle dalıp pası, pusu kaldırmak, bulanıklık yerine berrak hakikatleri koymaktır. Hakikatli söz, insanlar öfke ve nefretin gürültüsünde gözlerinin yarısını yitirmişken onlara gözlerinin kayıp yarısını verendir. İnsanlığın ortak kaderini, birinin acısını diğerinkine ye tutmadan, birini suçlayıp diğerini topyekin masum ilan etmeden anlatabilmektir hakikatli sözün derdi. Sözün büyüsüdür bu. Gözyaşını birleştirir. Kahkahaları birbirine ekler. Büyüsü, ölenle öldürenin aynı acıyı çektiğini söyleme cesaretinden gelir. En iyi bu topraklar bilmez mi öldürenin öldürdüğünü ömrünce sırtında taşıyacağını? Öldürenin de ölenin de kabul etmeye cesaret edemediği budur aslında. Nefretin cephanesini bitirecek olan da. 1915 yılında bu topraklarda karanlık bir yaz yaşandı. Kim suçluydu? Kim daha güçlüydü? 90 yıl bu konuşuldu. Mesele şu ki konuşanlar bizler değildik. Hepimiz hikayelerini eksik ya da fazla anlatan hayaletlerin çocuklarıydık yalnızca. Ama biliyorduk, o yaz bizim de utandığımız, yaşananlara koyulacak ad üzerinde kavga ederken eksik bir yasla geçiştirdiğimiz bir şeyler olmuştu. Oysa biliyoruz, bu topraktan sökülüp gitmiş her şey bu toprağın canını acıtıyor. Bal gibi biliyoruz aslında. Bilmediğimiz şu, biz konuşmuyoruz, bizim yerimize hayaletler konuşuyor hala. İnsanlığın kederi ya da kaderi karşısında efendi duranın sözü nazik olur. Bir tek bağırıp çağıranların sözleri keskin ve kabadır. İşte keskin ve kaba olanın yerini hakikatle sözün alabilmesi için, öfkeli hayaletlerin seslerinin yerine yaşayanların sözlerinin geçebilmesi için Ermenilerle, Ermeni diasporası ile konuşmak gerekiyor artık. Hayaletlerin çocuklarıyla. Çünkü mahkeme önlerinde yazar resmi yakanlar bizi ne kadar temsil ediyorsa, ya soykırımı kabul et ya da yok ol diyenler de uzaklardaki Ermenileri o kadar temsil ediyor aslında. Ve bu gürültü yüzünden Avrupa'nın diplomasi masalarında, strateji kurumlarının koridorlarında pazarlık konusu yapılıyor. Hepsi bizim olan ölülerimiz. Hayaletler birimizin suçunun, diğerinin masumiyetinin kanıtı olarak çekiştirilip duruyor. Ve belki de çekiştirdikleri için bu kadar öfkeliler. Hepimiz yorulduk artık. Uzaktakiler orada, ölülerle yaşamaktan yorgunlar. Biz burada suskunluğumuzdan bitkiniz. Düşmanlıklarımız gücünü korkularımızdan alıyor. Korkular, korkunun aniden üstüne gidilerek mi geçirilir yoksa yavaş yavaş mı? Sudan korkan çocukları birden denize mi atmalı yoksa kendi zamanı mı vermeli onlara? Suya atıldıkça yüzleşiyor muyuz gerçekle yoksa bir daha o gerçeği hiç görmek istemeyecek kadar korkuyor muyuz korkularımızdan? Türkiye'ye, sokaklara baktıkça ikincisi gerçeğe daha yakın geliyor bana. Bu yüzden Hikayelerin anlatılması gerektiğini düşünüyorum hep. Yavaş yavaş. Eğer bir acıya koyduğumuz ad, o acının anlatılmasını imkansız kılıyorsa, önceliği ada değil, hikayeye vererek konuşmak gerekiyor. Hikayenin adını ortaklaştırmadan önce, hikayenin kendisini ortaklaştırmak gerekiyor. Anlatacaklarıma şaşırmanızı diliyorum. Çünkü hayret insanın en temiz halidir. Şaşırıp merak etmenizi diliyorum. Merak edip dinlemenizi. Çünkü hayaletler artık uykularına dönmek istiyor. Çünkü hayaletlerin yaşayanlardan daha çok konuştuğu topraklarda yaşamak, beni, sizi, hepimizi, farkına varmıyoruz belki ama müthiş yoruyor. Oysa plan bu değildi. Plan, Hrant'ın Ermenistan'dan döndüğümde sözünü ettiği, Fransa'da çıkması beklenen yasa tasarısı ile ilgili röportajlar yapmak, diasporanın sert politikalarının Türk ve Ermeni halkları arasındaki ilişkileri nasıl zorlaştırdığını anlatmaktı. Hrant, Fransa'da soykırımın varlığını kabul etmeyenlerin cezalandırılmasını öngören Fransız meclisi kararına çok kızıyordu. Bu yasa çıkarsa protesto etmek için gidip Fransa'da soykırım olmamıştır diyeceğini, cezası neyse çekeceğini söylüyordu. Halkların konuşmasını engellemek için ellerinden geleni yapıyorlar demişti Fransa için tavsiyeler almaya gittiğimde. Bir yandan da diaspora ile konuşmaya gittiğime seviniyor, çok iyi olacak, çok iyi olacak diyordu. Çok iyi olacak, çok iyi olacak diyen diğer ses de yurttaşınkiydi. Kasım 2005'teki Şemdinli olayların ardından Kürt meselesi üzerine yaptığımız röportajlardan sonra Temmuz 2006'da gittiğimiz Lübnan'dan yeni dönmüştük. İsrail saldırısından sonra mihmandarsız kaldığımız Güney Lübnan yollarında bombalanmış bir Hizbullah hastanesinde röportaj yaparken bir günde normal bir memlekete gidebilecek miyiz acaba diye söyleniyordu. Bu yüzden Paris'teki Ermeni diasporası ile konuşmaya gidiyoruz dediğimde o Şanzelize şarkısına başlamadan önce şöyle demişti. Allah'ım nihayet medeniyet. Yurttaş için o günlerde medeniyet bombaların patlamadığı, çamursuz ayakkabılarla kahve içebildiğin yer anlamına geliyordu. Ve Paris kesinlikle medeniyetti. Yurttaş ayakkabılarından ve fotoğraf makinesinin lenslerinden Orta Doğu tozunu temizlerken ben Hrant'tan konuşacağım kişilerin isimlerini istiyor ve bu kez mihmandar konusunu sağlama almaya çalışıyordum. Isabel müthiş kızdır diyordu Hrant. Çok seveceksin. O günlerde ne Paris'te başıma gelecekleri ne de aylar sonra Isabel ile İstanbul'da neden buluşacağımızı biliyordum. Neden sonraları çok ama çok yorgun hissedeceğimi de. Dediğim gibi Paris için yola çıkarken bu yolculuğun sonunda başımıza gelecekler hiç hesapta yoktu. 7. ayrımın sonu sayfa 142.